Ayrım 26. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik, sayfa 276. Kendi günahlarının mesuliyetini alamayan insanlar suçlayacak birilerini muhakkak bulur. Akşamın rehavet yüklü saatleriydi. Uyuşuk bir karanlık ağırdan sarıyordu dört bir yana. Bizim yalının ışıkları ise alabildiği de açıktı. Pencerelerin gerisindeki odalar yıllardır gömüldüğü karanlıktan çıkmıştı nihayet. Komşu yalıların da pencerelerinden salkım salkım ışık demetleri taşıyordu dışarıya. Savaşın nihayete ermesiyle hanelerin de ruhu aydınlanmıştı. Kapıya vurdum hızlı hızlı, kapı açıldı usulca. Kapının gerisinden Ömer Efendi belirdi yarı uykulu gözleriyle. ''Siz miydiniz?'' dedi. Bıyık altından gülümsedim. ''Misafir mi bekliyordun?'' dedim içeri yorgun bedenimi taşırken. ''Yok be evlat!'' diye sızlandı arkamdan. ''Ara sıra Türkan yokluyordu da o sandımdı.'' ''Türkan kim?'' der gibi sorgulayıcı bir bakış attım Ömer Efendi'ye. ''Saraylı hanımın sayfiyesine yeni taşınanlar yok mu?'' dedi Ömer Efendi. ''Hasta bir babası var, ona bakıyor. Doktormuş aslında.'' ''Ne güzel!'' diye geçirdim içimden. Atatürk'ün açtığı feyizli yoldan yürüyen kadınların yöresine saçtığı ışık her daim kanatlanır, mağrur ötüşleriyle omuzlarıma düşerdi. Türkan'ın doktor olduğunu işittiğimde omuzlarımda bu ötüşleri duydum. Hadis sevincimi uykusuzluğun aktığı yüzüme yaydım. ''Karnınız aç mı?'' diye sordu Ömer Efendi. Hayır diyerek yukarı çıkan merdivenleri tırmandım. İzzet gölgem gibi peşimdeydi. Babamın yalnızlığını körükleyen çalışma odasının kapısını açtım ve içeri girdim. Tavandan sarkan avizenin ışıltıları odanın ortasına düşüyordu. Köşeler loş bir karanlığın içinde kalmıştı. İzzet tavana kadar yükselen kitapların önünden yürüyerek karanlıkta kalmış laternanın önünde durdu. ''Bunu daha evvel görmüştüm.'' dedi heyecanlı bir sesle. ''Bu bir çeşit müzik kutusu değil mi?'' ''Evet.'' diyerek şömineye doğru yaklaştım. ''Kolunu bir tam tür çevir.'' dedim. İzzet laternanın kolunu çevirdi ve bıraktı. Laternanın kolu sonbahar yaprağı gibi usul usul düşerken odayı hüzünlü bir melodi doldurmaya başladı. İzzet bakışlarını şöminenin üzerindeki tabloya ve fotoğraflara kaydırdı. ''Bu fotoğraftakiler ailen mi patron?'' diye sordu. ''Aile olabildiğimiz tek yer duvarlardı zaten.'' ''Soldaki babam, ortadaki ben, sağdaki annem.'' dedim buruk bir sesle. İzzet tabloya doğru yaklaştırdı bakışları da. ''Bu tablonun bir benzerini de aşağıda görmüştüm.'' diye mırıldandı. Yalıdaki resimlere gizli bir hayranlık duyardım. Zira onların rengine babamın ruhu sinmişti. ''Evet ama aşağıdakinden biraz daha farklı.'' dedim İzzet'e. ''Yalıdaki tablolar gerçeğini aratmayacak ölçüde taklittirler. Babam zamanın ekseriyetle keman çalarak ve resim yaparak sarf ederdi. Resim yaparken de en çok Osman Hamdi Bey'in eserlerini taklit ederdi.'' ''Osman Hamdi pek fiyakalı isimmiş.'' diye mırıldandı İzzet. ''Büyük bir isim diyelim.'' diyerek düzelttim ve sonra da açıkladım. İsmin ihtişamı sahibinin şahsiyetinden ve meziyetinden gelir. Osman Hamdi Bey ülkemizdeki müzeciliğin kurucusu kabul edilir. Garbın ışığıyla aydınlanmış lakin şarkın resmini çizmiş yorgun bir aydındır. Üstelik bütün ömrünü sanata vakfetmiştir. Tabloyu bir müddet ince bir nazarla süzdü İzzet, sonra merakla sordu. ''Derviş kılıklı bir adamın köhne ve ışıksız bir odada kaplumbağalarla ne işi olur?'' ''O kırmızı elbise giyinmiş, başına geleneksel bir başlık takmış, ayakta ve öne doğru eğilmiş, beline kuşak geçirmiş adam Osman Hamdi Bey'in ta kendisi.'' dedim. ''Kendisini mi çizmiş?'' diye şaşaladı İzzet. ''Birçok resminde kendini çizmiş, bu tabloda da öyle yapmış. Bu tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi. Osman Hamdi Bey'in sırtında dilenci çanağı yahut kuddümvari bir çalgı, arkasında kavuşturduğu elinde ney ve boynundan sarkan bir maşa var. Görüldüğü gibi ayaklarının dibindeki beş kaplumbağayı terbiye ediyor. Yer yer sıvıları dökülmüş, mavi çinilerle kaplı köhne bir odada sıkışmış kalmışlar gibi. Alçakta kalmış ve sadece bir bölümü gözüken pencere dışında hiçbir ışık kaynağı yok resimde. ''Caminin minarelerinde olduğu gibi bu kaplumbağa sayılarında da bir mana var mı?'' diye sordu İzzet. ''Aşağıdaki resimde kaplumbağa sayısı 6. Camın kenarında da bir testi var ve duvarda Muhammed yazılı bir hat. Muhakkak hepsinin bir manası vardır, lakin ressamın muayenesinde kımıldayan görüntünün sırrını keşfetmek kolay değil. Kimileri resimlerde Osman Hamdi Bey'in Lale Devri'nin şaşalı sadabat eğlencelerinden esinlendiğini düşünüyor. Kimileri Paris'te öğrenciyken bir dergi kapağında gördüğü gravürden etkilendiğini varsayıyor. Kimileri de kaplumbağalarla şarkın hantal ve ağır ilerleyişini hicvettiğini söylüyor. Ressamın bilmediğimiz sırları mevcut. Biz sadece faraziyede bulunuyoruz, o kadar. İzzet bir söylenceden bahsediyormuşum gibi hım diye cılız bir mırıltı koyuverdi. Sonra kalın kemerine takılı silahı çıkararak çalışma masasına bıraktı. Ellerini beline dayayarak kitaplara baktı göz ucuyla. Neden sonra iştahla kalın ciltli kitaplara dokundu. ''Bunların hepsini okudun mu patron?'' Senelerin kederini harmanlayan kitaplara hüzünlü bir yüzle baktım. Kapağını hiç açmadıklarım var, lakin neredeyse hepsini okudum diyebilirim. İlk zamanlar babamın dünyasını anlamak için billahsa onun okuduğu kitapları okudum. Sonra bu garip arzu önlenemez bir alışkanlığa dönüştü. Tutkuyla okudum hemen hemen hepsini.
Dante'nin İlahi Komedyası var mı?
Evet.
Bay Leonidas'ın defterinde bu kitabı rastlamıştım, merak ettim.
Tozlu rafların arasında kitabı bulup İzzet'e uzattım. Kitabın üzerindeki toz tabakasını eliyle süpürdü. Madem okuyacaksın dedim ince bir gülümseyişle, isine tozuna katlanacaksın. Çalışma masasına oturup kitabı okumaya başladı bizim meraklı. Bense şöminenin önündeki kanepeye uzanıp tavandaki süslemelere vuran ışıltıların titreyişlerini izledim. Uzun bir müddet sonra bizim meraklının sesi geldi.
Patron!
Sesindeki tını merakını kovalayan tatlı bir havada çıkmamıştı. Bizim meraklının sesi gizemli bir tona bürününce tedirgin olmuştum. Zira arkasından hüzünlü bir hikaye gelebilirdi. Omuzlarım üzerinde hafif hafif kalkıp başımı uzattım.
Ne oldu İzzet?
Elinde bir fotoğraf tutuyordu.
Kitabın arasından çıktı diyerek fotoğrafı elime tutuşturdu.
Fotoğrafa baktım dikkatli bir nazarla. Fotoğraftaki bir kadındı. Mahzun bakışlı, mutsuz bir kadın. Sanki içime renksiz, kokusuz, garip bir kuşku tohumu ekilmişti o an.
Adını koyamıyordum, lakin huzursuzdum. Fotoğrafın arka yüzünü çevirdim.
İkimiz de direndikçe ölümün kıyısına doğru sürükleniyoruz. Ruhumuzu korkunç dişleriyle kemiren garip bir his kuşatmış etrafımızı. Ve ruhumuzu tüketmeden de vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Kendi hesabıma endişelenmiyorum. Bütün kaygılarımın keskin ucunda senin kederli ruhun dolanıyor. Üstelik serçe her şeyi öğrendi. Fakat derin bir sükunet içinde. Bu gizemli sessizliği beni endişelendiriyor. Yalvarırım, bir müddet görüşmeyelim. Sana bir kötülük edeceğinden korkuyorum.
Fotoğraf ve arkasındaki yazıları dimağımda harmanlayınca kafam zonklamaya başladı. Babamın annemden sonra bir kadına meftun olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Sarsılmıştım. Nedeni bilmiyorum, lakin bu gizli aşkı babama konduramıyordum. Fotoğrafın babama ait olduğu ne malumdu. Belki de bir dostunun sırrını saklıyordu. Gözümün önüne muamma yüklü bulutlar inmeye başladı. Derin bir kederle fotoğrafı ceketimin cebine iliştirerek olduğum yere gömüldüm. İçimdeki huzursuzluğu İzzet'ten gizlemeye çalıştım.
Ben uyuyacağım. Ömer Efendi'ye söyle bizi sabah saat 7'den evvel uyandırsın.
Tamam patron dedi önündeki kitaptan gözlerini ayırmadan.
Uyuyacağım demiştim lakin uyuyamamıştım. Sabaha kadar bütün malumlarımı öldüren arsız bir kuşkuyla cebelleşmiştim. İzzet ise bir müddet sonra masaya sarılır gibi uyuyakalmış, sabaha dek de uyanmamıştı. Geçmişin kederli hayalleriyle dolan gözlerimi duvardaki saate diktim. Saat 6'ya gelmek üzereydi. İzzet'i dürterek uyandırdım. Ağzındaki salyayı silerek saat kaç diye sordu uykulu gözlerle.
Dün gece seni uyarmıştım lakin sen kitaba dalıp uyuyakaldın dedim sert bir sesle.
İzzet hızlıca doğrularak toparlandı, aşağı indim. Ömer Efendi kahvaltı için hazırlık yapıyordu. Mutfaktan yayılan tatlı kokuyu içime çektim.
Maalesef kahvaltıya kalmayacağız dedim sızlanır bir ifadeyle.
O niye dedi Ömer Efendi. Acelemiz var. Vakayı bugün nihayete erdireceğimizi düşünüyorum. Akşam yemeğe geliriz artık. Derin bir iç çekti Ömer Efendi.
Ah evlat, akşam gelirim dersin sabah olur. Sabah çıkayım dersin akşam edersin. Senin vazifen bitmez. Hadi kolay gelsin dedi hüzünlü bir sesle.
Sabahın ilk ışıklarını sırtlayarak siyah inciye atladık. Geçtiğimiz caddeler, sokaklar sabahın mahmurluğunu üzerine atamamış uyuşuk klakson sesleriyle uyanıyordu. Şehrin gürültüsüne karışan trafiğin keşmekeşliği can sıkıcıydı. Bu yüzden midir bilemiyorum, vaka ile alakalı tek kelime konuşmuyorduk. Eminönü tramvay yolunu takip ederek nihayet Sirkeci garına varmıştık sessizliğimizle birlikte. İkinci Abdülhamit'in himmetleriyle inşa edilen fevkalade yapının ön cephesindeki geniş yolu işgal etmişti. Kocaman gözlü, uzun burunlu iki otobüs. Adeta sırt sırta vermişler, iri gövdelerini asfalta salarak diğer araçlara gözdağı veriyorlardı. Lütfedip bıraktıkları daracık alada siyah incimi yanaştırdım. Aşağı inip garın ön cephesinin iki tarafında yükselen saat kulelerine diktim gözlerimi. Saat 7'ye vurmak üzereydi. Sen içeriği gözetle, ben dışarıyı gözetleyeceğim. Adamların eşkallerini anımsıyor musun? Hani Mısır apartmanından düşerken benim kolumdan yakalamıştı biri. Sen sonradan yetişmiştin.
Uzun boylu olanını anımsıyorum patron dedi İzzet.
Kısa olanı da yanında olacaktır dedim ve umutla devam ettim sözlerime. Dışarıdan girecek olurlarsa ben peşlerine düşerim. Şayet içerideler ise tepelerine bindiğin gibi onları buraya getir. Kaçmaya yelteneceklerini zannetmiyorum. Zaten korkuya kapılıp kaçacak olurlarsa akıllarına ilk bu kapı gelir. İzzet bakışlarını kapıya çevirdi. Kapının üstündeki levhalar dikkatini çekmişti lakin soramadı. Aceleyle kapıya doğru yürüdü. Ben de saat kulelerinin altında tatlı bir rekabete tutuşmuş seyyarcıların yanına vardım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun beyler diyerek başladım lakır diye. Bizim İzzet kapının önünde çivilenmiş gibi kalmıştı. Kapının üstündeki dört levhayı okumaya çalışıyordu. Uzun ve kuvvetli bir öksürük tutturdum ahenkli bir nakarat gibi. Kısık gözlerini benden yana çevirdi.
Sırası mı şimdi der gibi gözlerimi belerttim.
Bizim meraklı tatlı bir mahcubiyetle içeri attı kendine. Simitçinin yanına sokularak sıcak çıtır bir simit seçtim. Bir yandan simidin susamlarını çocuk gibi kemirerek mideme indiriyor, bir yandan kapının önünü süzüyordum. Ayakta dikilmekten sıkıldığım bir an simitçi memleket meselelerinden bahis açtı. Sözlerine saygı ve sabırla kulak verdim. Bizim memleketin insanları içtimai durumu yahut tahsili ne olursa olsun arif kimselerdi. Simitçi de öyleydi. Gözlerim kapıya bağlıydı, kulaklarım simitçinin sözlerinde. Bu vaziyet bir müddet biteviye sürdü. Kapının önünde Hermes kardeşlerin simasını yakalayamadığımdan endişeye kapılmıştım. Simitçinin sözlerini işitmiyordum artık. Denizden çıkarılmış balık gibi çırpınıyordum çaresizce. Buralara kadar İzzet'i de beyhude sürükledim diye kendi kendime kızarken Hermes kardeşler göründü. Onların ardından gara girecektim ki dipsiz bir uçurumun kıyısında yürüyor gibi tedirgin adımlarla içeri girdi Bayan Mary. Hızlı adımlarla içeri daldım. İçerideki insanların yüzüne garın gürültüsü ve kederi yapışmıştı. Vagonlarında nice hikayeler biriktiren tren bile koca ağırlığını raylara bıkkın bir ifadeyle salmış, bekliyordu kederle. Derken düdüğüne acı acı öttürdü. İnsanları vuslata çağırıyordu düpedüz. Yolcusunu gönderecek olanların hüznü raylara düşüyordu bir bir. O sıra kalabalığın içinde Bayan Mary ve Hermes kardeşler gözümün kıskacındaydı. Hermes kardeşler üçüncü vagona aceleyle binmişti. Bayan Mary ise hızlı adımlarla vagonların pencereleri önünde telaşla dolanıyordu. Çok geçmeden İzzet bitti yanında. Kolunu sıkıca tutarak onu boş banka sürükledi. Hüzünlü insan kalabalığının arasından sıyrılarak yanlarına vardım.
''Haklıymışsın patron'' dedi İzzet düş kırıklığı içinde. ''Bayan Mary de bu işin içindeymiş.''
Bayan Mary dudaklarını kilitleyerek sustu. Ben diğerlerini alayım diyerek üçüncü vagonun basamaklarını hızla tırmandım ve kompartımanların kapılarını bir bir açıp kapadım. Nihayet onları bulmuştum. Karşılarında beni bulduklarında hayalet görmüş gibi şaşalamışlardı. Şaşkınlıklarını bir an söndürerek korkuya kapıldılar. Kısa boylu olanı teninde ürpertici bir mahluk dolaşıyormuş gibi sıçradı bir anda. Sert bir tavırla otur dedim. Uzun boylu olanın ise sesi içine kaçmış gibi susmuştu. İkisini de kolundan tuttuğum gibi aşağı indirdim. İzzet de Bayan Mary'nin koluna girdi. Bayan Mary bir anda onların karşılarına geçti. Neden diye bağırdı. Bir mana verememiştim. Neden Leonidas'ı öldürdünüz diye tekrar bağırdı. İkisi susarak başlarını öne eğdi. Anlayamıyordum, Bayan Mary açıkladı. İkisini cenazede göremedim. Sizin sözlerinizden sonra kuşkuya kapıldım. Sabah vedalaşmak için geldiler. Kilitlediğim sandığı açtılar. Anahtarı nasıl buldularsa. İkisi de şaşırmıştı. Anlam verememiştim. Pelerin yok dedi Aleko. Sonra orada durup ikisinin fısıltılarını dinledim gizlice. Parçaları birleştirdiğimde cinayeti onların planladığına kanaat getirdim. Karakola gidip sizi bulacaktım. Lakin vaktim yoktu. Sabah peşlerine düşüp takibe koyuldum. Bereket versin siz çıktınız karşıma. Bayan Mary'nin sözlerini yalanlamadılar. Başlarını öne eğerek susmaya devam ettiler. Karakolda bülbül gibi öttürürüm sizi diye kinle söylendi İzzet. Müsaade etsen vakanın bütün yorgunluğunu onları hırpalayarak atardı. Yürüyün dedim düşmanca bir sesle. Siyah inciye atlayıp doğruca karakola yollandık. Bayan Mary'nin sözleri yetmezdi onları tevkif etmek için. Onların da ettiği fenalıkları itiraf etmeleri gerekirdi. Sorgu odasına ilkin uzun boylu olanı çağırdım. İzzet kolunu kerpeten gibi sıktığı adamı karşıma oturttu. Kolunu ovuşturarak yüzüme baktı ve sonra loş karanlığın içinde gezdirdi gözlerini. Bense sorularımı alacağım cevaplardan korkuyordum. Adın ne diye başladım sorguya.
Alexis dedi sakin bir sesle.
Diğerinin adı ne?
Diğeri kim?
İzzet öfkeli bir sesle araya girdi. Yanındaki kısa boylu olan aptal.
Küçük kardeşim Aleko deyiverdi.
Başından itibaren anlat bakalım dedim ellerimi masanın üzerinde kavuşturarak. Kardeşini itham ederek başladı sözlerine.
Beni buraya Aleko getirdi. Onun işlerine akıl ermez. Düştüm peşine. Meğer Leonidas'ı ortadan kaldırmayı planlıyormuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok.
İzzet elini adamın kıvırcık saçlarına daldırdı ve sıkarak onu kepçe gibi havaya kaldırdı. Adam kedi gibi viyaklıyordu yalvarırcasına.
Ulan kaç gündür sizin peşinizde hedar olduk. Lafı kıvırmadan anlat bildiklerini diye bağırdı İzzet.
Aleko planladı, benim bir günahım yok diye inledi Alexis.
İzzet saldı Alexis'i. Alexis masanın altındaki dizlerini titreterek tez anlatmaya başladı.
Aleko Leonidas'ı tahkik etti. Tosyalı diye bir adam tasallut olmuş Leonidas'a. Onun mekanına girip gizlice bir hançer aldı. Benjamin'i buldu sonra. O çocuğa çok para veriyordu. Çocuk hem bağımlı hem kumarbazdı. Neriman diye birine mi ne vurgunmuş? Neriman da Leonidas'ın metresiymiş herhalde. Benjamin'i Leonidas'a karşı fitleyip durdu. Tosyalı'nın dükkanını kiraladı sonra. Sabah dükkanı patlatmamı istedi. Düzenek hazırlayıp patlattım. Benjamin ile Aleko Leonidas'ı öldürmek için plan yapıyormuş. Nereden bileyim? Siyah bir pelerin giydirdi Benjamin'e. Anlamadım. Bir gece sonra da siyah pelerini kendisi giyip Benjamin'i öldürdü. Çok korkmuştum. Her şeyi anladığımda vakit çok geçti. Beni tehdit etti üstelik. Polise gidersen beni de öldüreceğini söyledi.
İzzet'e döndüm. Bunun anlattıklarından sen bir şey anladın mı?
Çorba etti mevzuyu. Kardeşini de getirelim, yüzleştirelim. Belki vakaları birbirlerini hatırlatırlar patron.
Evvela Tosyalı'yı da getir, yüzleştirelim diye emrettim. Bir müddet sonra Tosyalı'yla döndü İzzet. Tosyalı'ya çevirdim bakışlarımı. Senden dükkanı kiralayanlardan biri bu muydu?
Ta kendisi diye öfkeyle baktı Tosyalı. Bu deyyustu birisi.
Faillerden diğerini getirmesini emrettim İzzet'e. Bir solukta dışarı çıkıp Aleko'yu içeri sürüklemişti. Aleko ile Alexis'i çenemle işaret ettim Tosyalı'ya. Bunlardan hangisi senin pavyona takılıyordu?
Şu müdavimdi. O da sonra ortalıktan kayboldu.
Alexis'i işaret etmişti kafasıyla. Sen çıkabilirsin Tosyalı dedim. İzzet Tosyalı'yı dışarı çıkardı. Alexis'in başında masum bir ifadeyle büzüşen Aleko'ya verdim dikkatimi ve ellerimi masanın üzerinde birleştirdim tekrar. Benjamin'i sen öldürmüşsün. Leonidas'ı öldürmesi için de Benjamin'i fitlemişsin, doğru mu?
Kardeşine nefretle baktı Aleko.
Çaresizlik kaplamış yüzünü bana çevirdi sonra. Fedor amcamın en sevdiği yeğeniydim. O ölünce mirasından kimseye zırnık düşmemişti. Hepsini Leonidas denilen çarıklıya bırakmıştı.
Araya girdi. Sen de mazinin intikamını almak için korkunç bir fikre kapıldır. Yıllardır içinde tuttuğun kini Bay Leonidas'ın üzerine saldın değil mi?
Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Leonidas'tan nefret ediyordum ama onu öldürmek aklımın ucundan bile geçmedi. Alexis başımıza gelen felaketlerin müsebbibi olarak Leonidas'ı görüyordu. Onu bu fikirden vazgeçiremedim. İş var diyerek beni buralara kadar sürükledi. Buraya geldiğimizden beri ortalıktan kayboluyordu, işkillenmiştim. En sonra korkunç planını bana anlattı. Yazık, o gencin de kanına girmişti. Karşı çıktım ama onu vazgeçiremedim. Leonidas'ı öldürdükleri sabahın gecesi Benjamin ile dükkanda buluştular. Ben de yanlarındaydım. Bir anda ona arkadan saldırıp etrafı dağıtmaya başladı. Sonra masanın üzerindeki kağıdı koparıp cebine koydu ve siyah bir pelerin giyip Mari'nin evine gitti. Anahtarı filan nasıl bulmuştu, hayret içindeydim. Ben korku içinde pansiyona döndüm. Her şey tamam dedi. Yarın Selanik'e kaçıyoruz. Ben de peşine takıldım.
İkisi de birbirini yalanlıyor, suçu birbirinin üzerine yıkmaya çalışıyordu.
26. ayrımın sonu. Sayfa 287.